Merhaba değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2018 sayısından Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı O Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ne Öğretti, Nasıl Öğretti, Ne Hasıl Etti 12 başlıklı yazıyı sunacağız. Cahiliyeden Asr-ı Saadet'e. Cahiliye, gönül pınarlarının merhametsizlikten kuruduğu, vicdanların zulümle karardığı, insanlığın dizginlerini şeytana kaptırdığı, beşeriyetin esfeli safiliğine duçar olduğu, katran misali simsiyah bir devrin adıdır. Bu cahiliye toplumunun vasfı, muhakkak ki o insan çok zalim ve çok cahildir. Çok zalimdir, zira istikbale yani ebedi hayata âma olmuştur. Başına gelecek akıbetten bir haber yaşamaktadır. Dünyevi menfaatlerin peşinde bir ömür tüketmekten dolayı kalbi manevi bakımdan kurumuştur. Bu sebeple de en büyük zulmü kendisine yapmakta ve kendini sonsuz bir helake sürüklemektedir. Diğer taraftan çok cahildir, akıl ve kalbi dumura uğramıştır. Niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Geliş niye? Gidiş nereye? Bunun farkında değildir. Kendisini insan olarak yaratan ve sayısız nimetlerle perverde kılan Rabbini unutmuştur. Cahiliye devrinde insanların bir nevi akli melekeleri bozulmuş, tefekkür dünyaları altüst olmuştu. Tabiatta bulunan pek çok varlığa ve yine kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Farik vasıflarından biri de putperestlikti. Tabiinden Ebu Reca el-Utaridi şöyle der: "Biz bir taşa ibadet ederdik. Ondan sonra ondan daha güzelini bulduğumuzda elimizdekini atar, diğerini alırdık. Taş bulamadığımız zaman bir miktar toprak yığar, bir koyun getirip üzerine süt sağar ve onu tavaf ederdik." Bütün kötülüklerin anası olan içki toplumun adeta ruhuna işlemişti. İçki ticareti de o kadar yaygındı ki ticaret kelimesi içki alışverişinin karşılığı olarak kullanılır hale gelmişti. Kumar cahiliye hayatının iftihar vesilelerinden biriydi. Nitekim cahili şöyle der: "Ey Rita'nın oğlu, sen bizleri develerin sütünü içmekle mi ayıplıyorsun? Bunun ayıp olduğu besbelli. Fakat biz onu ya fakirlere dağıtıyor ya da değersiz bulduğumuz için satıyoruz. Parasıyla da şarap alıp içiyoruz veya kumar oynuyoruz." Yine cahiliye toplumunda kumar meclislerine katılmamak ayıp sayılırdı. Katade der ki: "Cahiliye devrinde bir adam malını, mülkünü ve hatta ailesini kumarda ortaya koyardı. Sonra da eli boş ve mahzun bir şekilde başkasının eline bakardı. Böylece kumar aralarına kin ve düşmanlık saçan korkunç bir felaket haline gelmişti." Cahiliye devrinde içtimai hayat içinde faiz iyiden iyiye kökleşmişti. Normal hadiselerden sayılmakta, hatta normal ticaretle faizli ticaret arasında hiçbir fark gözetilmemekteydi. Alım-satım da faiz gibidir diyorlardı. Taberi şöyle der: "Cahiliye devrinde faizle verilen borcun vadesi geldiği zaman borçlu alacaklıya, mühlet ver, alacağını fazlalaştırayım" derdi. Kendilerine bu şekildeki faizin helal olmadığı söylendiği zaman da "Ha alışverişin bidayetinde, ha ödeme zamanında artırmışız, fark etmez" derlerdi. Faiz-i mürekkep, birleşik faiz vardı. Kişi borcunu ödeyemediği vakit borcu katlanarak artıyordu. Taberi bu manzarayı şöyle tasvir eder: "Cahiliye devrinde faiz, parada katlama şeklinde, hayvanlardaysa yaş hesabına göre olurdu. Buna göre alacaklı kişi vadesi gelince borçluya gider ve ona "Borcunu verecek misin yoksa artıracak mısın?" diye sorardı. Borçlu eğer ödeme imkanına sahipse hemen borcunu öder ve borçtan kurtulurdu. aksi halde ise borcun ödenmesi için kolaylaştırıcı bir müddet talep ederdi. Cahiliye toplumunda zina çok görülen bir hadiseydi. 3-4 türlü nikah vardı. Temiz aileler bizim bildiğimiz nikah kıymak suretiyle evlenirlerdi. Diğer ailelerse zinayı hoş gören bir anlayışa sahiplerdi. Tavafı çıplak yapacak kadar hayasız vaziyete duçar olunan cahiliyede, kadın coğrafi sebeplerle başına bir örtü geçirse dahi gerdanını açıkta bırakırdı. Bu sebeple tesettür ayetinde başörtüsüyle yakaların da kapatılması bilhassa ifade edilmiştir. Arap toplumunda kadının hiçbir değeri yoktu. Kadın onların nazarında bir metaydı. Hatta cariyeleri birbirlerine ikram olarak da ciro ederlerdi. En güzel yiyecekler erkeklere mahsustu. Kadınlar bunlardan mahrumdu. Kız çocuklarına olan vahşet had safhadaydı. Nitekim kız çocukları fahişe olur korkusu veya babanın rahatını bozar endişesiyle annenin yüreğinden koparılıp diri diri gömülürdü. Araplarda kabile taassubu ve kan davası da son derece şiddetliydi. Zalim, mazlum demeden birbirlerini öldürüyorlardı. Bu sebeple de kabileler arası kan davaları hiç bitmiyordu. Kibirlerinden dolayı cinayet meselelerinde diyet kabul etmeyi zillet olarak görürler, kendilerinden bir maktul için sadece katilin kısasen ölmesini de yeterli görmez, aşırıya giderlerdi. Cahiliye devrinde Arapların günlük hayatları, babaların çocuklarına tavsiye ettiği kan davası ve diğer husumet ağlarıyla örülü girift bir manzara arz ediyordu. Üstün mevkiler, makamlar ve çeşitli payeler babadan oğula intikal ediyordu. Onlar adeta bir miras hükmündeydi. Büyük sınıf farkları ve keşmekeşlik vardı. Zayıf, köle, harp esiri ve fakir kimseler hakkında talihine küssün deyip onları adamdan saymazlardı. Kendilerinden aşağıda gördükleri kişileri istihkar, aşağılama, ayıplama, kaşla gözle alay etme gibi ahlaki hastalıklar çok yaygındı. Ebu Süfyan'ın karısı Hint o yıllarda, "Böyle din mi olur? Ben bir köleyle bir mi olacağım? O talihine küssün," diyordu. Bilhassa yetimler çok ezilir, malları gasp edilir, perişan edilirdi. Böbürlenme had safhadaydı. Cahiliye Arapları mal, evlat, akraba ve hizmetçilerinin çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar. Hatta bu hususta övünürken yaşayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de ispat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının kabirlerini göstererek onların dahi çokluğuyla övünürlerdi. Velid bin Mughire, Kur'an-ı Kerim'in icrası, fasahati ve belagati karşısında büyük bir hayranlık duydu. Fakat kendisinin peygamber olmaması sebebiyle Kur'an'ı ve Allah Resulü'nü tasdik edemedi. Ayet-i kerimelerin tasviriyle, "Muhakkak ki o, bir düşündü, ölçtü, biçti, kahrolası nasıl da ölçtü, biçti, yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra baktı, sonra surat astı ve kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp, bu Kur'an başka değil nakledile gelen bir sihirdir. Bu beşer sözünden başka bir şey değildir," dedi. Öyle küstahlaştı ki Allah'ın takdirinde haşa hata görerek, "Bu Kur'an bana inmeliydi çünkü malım da çok evladım da," dedi. Kur'an-ı Kerim'de onların bu hezeyanları şöyle nakledilir. "Ve dediler ki, bu Kur'an iki şehirden, Mekke ve Taif'ten bir büyük adama indirilse olmaz mıydı?" Cenab-ı Haksa onlara şöyle cevap vermektedir. "Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ve tevzi ediyorlar?" İşte cahiliye müşrikleri bu kadar kibirli ve gururlu insanlardı. Kibir ve gururları onları cenneti tercih yerine cehennemi tercihe yönlendirdi. Çünkü kibir, ucu cehennemde olan bir keyfiyet. Kibri bertaraf etmeden cennete girebilmek mümkün değil. Cenab-ı Hak kendisine yaklaşan sadık kullarını tarif ederken ilk vasıf olarak Rahman'ın sadık kulları kibirlerini bertaraf etmişlerdir. Yeryüzünde tevazuyla yürürler şeklinde beyan buyurmuştur. Araplarda güzel bir haslet olarak cömertlik hususiyeti var olduğu halde bu da övünme ve başkalarına gösteriş hastalığına kurban gitmişti. Şan, şöhret olsun diye ikramda bulunurlardı. Hatta bu yolda aşırıya gider, savurganlık ederlerdi. İslamiyet, enaniyetin karışmaması için gizli infak ve ihlasla Allah rızası için tasadduku inşa etti. Dar düşünceli sığ beyinleri öldükten sonra tekrar dirilmeyi, bu hayattan sonra başka bir hayatın varlığını ve orada herkesin hesaba çekilip mükafat veya ceza göreceğini bir türlü kabul etmiyordu. Çünkü ahiret telakkisi cahiliye toplumunun rahatını bozuyordu. Bu sebeple de şöyle diyorlardı. Dünya hayatından başka bir hayatımız yoktur. Doğarız ve ölürüz. Bizi ancak zaman yok eder. Ahiret inancı hususunda ihtilaf içindeydiler. Ahiretin varlığına inananlar da onu büsbütün hurafelerle doldurmuşlardı. Onlara göre putlar, bir takım gök cisimleri, haşa Allah'ın kızları dedikleri bir takım melekler veya cinler onlara ahirette şefaat edecekti. Netice itibarıyla yeryüzünde ne mizacı sağlam bir millet, ne ahlak ve fazilet üzerine kurulu bir toplum, ne merhamet ve adalet esaslarına dayalı bir devlet, ne ilim ve hikmetle vazife yapan bir kumandan ve ne de peygamberden intikal etmiş doğru bir din vardı. Her şey silinip yok olmuştu. Mehmet Akif, cahiliyenin zulümlerle dolu karanlığını ve Peygamber Efendimizin o zulmetleri nasıl saadet nurlarıyla izale ettiğini şiirinde şöyle tasvir eder. 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler? Göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en safa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Feza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum, bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekle bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Alemlere rahmetti, evet şer-i mübini, Şehvalini adil isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Hülasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böylesi bir cahiliye devrinden faziletler medeniyeti inşa eden asr-ı saadet insanı ortaya çıkardı. Onlar Allah ve Resulünü kalpte tanıyan ilim, irfan, merhamet, nezaket, zarafet toplumuydu. O güzide sahabe toplumu düşüncenin ve idealin merkezine tevhidi yerleştirmişti. Dünyevi menfaatler onlar da gücünü kaybetti. Onlar son nefeslerine kadar kendilerine sadece şunu sordular. Acaba Allah benden razı mı? Asr-ı saadet insanında mal ve can vasıta hükmüne girmişti. İmanın lezzetine kavuşulmuştu. Merhamet enginleşmişti. Hizmet hayat tarzı olmuştu. Fedakarlık ve İslam şahsiyeti sergilenmekteydi. Allah Resulü'nün haliyle hallenme gayeleri olmuştu. Riyazat hali yaşıyorlardı. aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş, sahabe çevresinin ve toplumunun tanımadığı bir hayat tarzı olmuştu. Yarın bu nefsin konağının mezar olacağı telakkisi gelişmişti. Vahşi, bedevi insanlar, melek misali, latif bir hale bürünmüştü. Cehalet ve zulüm bakımından tabir caizse Hint okyanusunun dibindeki insanlar, Allah Resulü'nün kalbi dokusundan hisse alarak merhamette, şefkatte, Halık'ın nazarıyla mahlukata bakışta zirveleşmişti. Annesinin yüreğinden kopararak kızını diri diri gömmeye götüren vahşi insanlar, İslam'dan sonra gözyaşıyla iki büklüm olan bir şefkat meleği haline gelmişti. Gönüller, yorgun sinelerin huzur ve teselli bulduğu bir dergah oldu. Kalpler, dul, yetim ve kimsesizler için sığınak ve barınak oldu. İslam'dan önceki katı yürekli Ömer, İslam'dan sonra rakik kalpli Hazreti Ömer oldu. Fırat'tan geçerken bir koyun suya düşüp boğulsa, Allah onun hesabını Ömer'den sorar diyen ulvi bir tefekkür hali meydana geldi. Ömer bin Abdülaziz'ler yetişti. Ümmetin fakirleri, yoksulları, darda kalanları için Allah Resulü bana serzenişte bulunursa ben ne yaparım diye ağlayan ve çırpınan halifeler geldi. Okuma yazma bilmeyen bir toplum medeniyette zirveleşti. Abdullah bin Mesud sıradan bir deve çobanıydı. Hazreti Peygamber'in rahle tedrisinden geçtikten sonra Kufe Mektebi'ni kurdu. Ebu Hanife birçok müştehit bu mektebin talebesiydi. Dünyaca meşhur hukukçular olarak tanınan Solon ve Hammurabi Ebu Hanife'ye ancak çırak olabilir. Cahiliye toplumu İslam'la şereflendikten sonra gerçek bilenlerden oldu. Geceler gündüze döndü, kışlar bahar oldu. Hayat Allah rızasına endekslendi. Merhamet, şefkat, hakkı tevzideki derinlik zirveleşti. Bazı insaflı gayrimüslimlerse iç alemleri itibarıyla iman edip etmediklerini belli etmemişlerse de Hazreti Peygamber hakkında dile getirdikleri ifadelerinde coşkun hayranlıklarını gizleyememişlerdir. Gayrimüslimlerin gözünde Resulullah Efendimiz. Peygamber Efendimizin şahsiyeti, dürüstlüğü, doğruluğu ve güzel ahlakı kendisine iman etmeyen kişiler tarafından dahi tasdik edilmiştir. Tebliğe başladığında akraba ve hemşehrilerine "Şu dağın arkasında bir ordu geliyor desem inanır mısınız?" diye sormuş. Onların hepsi "İnanırız çünkü senin hiç yalan söylediğini görmedik" demişlerdi. Efendimizin sıdk ve sadakati o kadar maruftu ki Mekke'de ismi yerine kendisinden El-Emin, Es-Sadık diye bahsediliyordu. En şedid muarızı Ebu Cehil dahi "Biz sana yalancı demiyoruz, senin getirdiğini istemiyoruz" demişti. Yıllarca Uhud'dan Hudeybiye'ye kadar İslam'a düşmanlık etmiş Ebu Süfyan dahi Heraklius'un sualleri karşısında henüz Müslüman olmadığı halde Peygamber Efendimiz'e hiçbir menfi sıfat isnat edemedi. Bu tarif karşısında Heraklius da vicdanen Peygamberimizin risaletini kabul etti. Lakin tacu taht ihtirası ağır bastığı için iman kervanına katılamadı. Tarih boyunca İslam'ı insaf nazarıyla inceleyen, Allah Resulü'nün getirdiği nizamı ve adaleti temaşa edenler, Peygamber Efendimiz'e olan hayranlıklarını itiraf ettiler. 1789 Fransız İhtilali'nin fikri temellerini hazırlayanlardan Feylesof Lafayette, gayrimüslim olduğu halde, "Ey büyük insan, senin tevzi ettiğin hak ve adaleti şimdiye kadar kimse tevzi edemedi" diyerek Peygamber Efendimiz'in büyüklüğünü vicdanen tasdik etti. Fransız tarihçi Le Martin ise Fahri Kainat Efendimiz'in muhteşem muvaffakiyetini şöyle ifade eder. "Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti, insan dehasının üç ölçüsü ise modern tarihin en büyük şahsiyetlerini Hazreti Muhammed'le kıyaslamaya kim cesaret edebilir? O şahsiyetlerin en meşhurları ancak ordular teşkil ettiler kanunlar çıkardılar, imparatorluklar kurdular. Fakat neticede çoğu kez gözleri önünde ufalanan maddi kuvvetler meydana getirebildiler. Halbuki o sadece orduları, hukuk sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri ve hanedanları değil, dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı da harekete geçirdi. Bu sözü şöyle şerh edebiliriz. Peygamberimizin gayesi büyük, cihan şumul ve ilelebetti. Vasıtaları ise küçük, maddi olarak hiç hükmündeydi. Ekseriyette köleler, kimsesizler, garipler. Buna rağmen elde ettiği netice ise her bakımdan emsalsiz, azametli ve baki oldu. Peygamberimizin gerçekleştirdiği muazzam gönül fütuhatını İngiliz yazar Thomas Charlie de şöyle itiraf etmiştir. Başında taç bulunan hiçbir imparator, kendi eliyle yamadığı hırkayı giyen Hazreti Muhammed kadar sevgi ve saygı görmemiştir. Amerikalı ilim adamı Michael Hurt, 1979 yılında bilgisayar destekli bir çalışma gerçekleştirdi. Maksadı dünyanın gelmiş geçmiş en tesirli 100 büyük insanını seçmek ve sıralamaktı. Bu gayeyle tarihe mührünü vurmuş büyük insanların kabiliyetlerini, mücadelelerini, icraat ve başarılarını bilgisayara kaydetti. Aylar süren çalışmadan sonra bilgisayar programı verilen bilgiler ışığında dünyanın en büyük ismini seçti. Bir makine objektifliğinde tespit edilen bu isim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Araştırmanın ardından Fransız dergisi Le Point'te Peygamber Efendimiz'i 1979'da yılın adamı seçti. 29 Aralık 1979 tarihli gazeteler habere yer verirken bu seçimin sebebini şöyle ifade ettiler. Hazreti Muhammed 571-632 yılları arasında yaşamış olmasına rağmen dünyadaki tesiri çığ gibi büyüyor ve milyonlarca insan hala onun gösterdiği yolda yürüyor. İşte asıl fazilet odur ki düşmanı bile onu tasdik ve itirafa mecbur kala. Hazreti Peygamber'in fazilet ve büyüklüğünü kendisine inanmayanlar bile vicdanen tasdik etmişlerdir. Alman ediplerinden Wolfgang von Goethe ise Peygamber Efendimiz'i şöyle takdir eder. Hiç kimse Hazreti Muhammed'in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Avrupa'ya nasip olan bütün başarılara rağmen Avrupalıların koymuş olduğu bütün kanun ve nizamlar İslam kültürüne göre eksiktir. Biz Avrupa milletleri medeni imkanlarımıza rağmen Hazreti Muhammed'in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki hiç kimse bu yarışta onu geçemeyecektir. Ve bu kitap Kur'an'da son derece pratik olduğundan ebediyen tesirini kaybetmeyecek ve diğer milletleri etrafında toplayacaktır. Hafız Şirazi'nin divanını okuyarak çok tesirinde kalan bu meşhur Alman şairi Peygamber Efendimiz'e hitabende şu mısraları yazdı. Sen koca bir dağ pınarısın. Senden herkes istifade eder. Kardeşlerini bağrına alarak yakıcı çöllerin kumlarından kurtarırsın. Çağlayarak dağlar aşar, ebediyet ummanına ulaşırsın. Alman devlet adamı Bismarck'sa şöyle demiştir. Ya Muhammed, seninle aynı asırda yaşamadığımdan dolayı mahzunum. İnsanlık senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra bir daha göremeyecektir. Binaenaleyh, huzurunda kemali hürmetle eğilirim. Rus edebiyatının mühim isimlerinden Tolstoy'sa Peygamber Efendimiz'in hadislerinden bir derlemeyi Rusça'ya tercüme etmiş, bazı mektuplarında ve mülakatlarında İslamiyet ve Peygamber Efendimiz hakkında şu samimi ifadelerde bulunmuştu. Hazreti Muhammed her zaman Hristiyanlığın üstüne çıkıyor. O, insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah'la bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve muğlaklık yoktur. Bir insandan kilise Hristiyanlığı ve Muhammedilik arasında bir tercihte bulunması istense, her aklı başında insanın bir tanrı ve onun yegane peygamberi şeklinde tek bir akidesi olan Muhammediliği, teslis, günah çıkarma, tanrının annesi, ermişler, onların tasvirleri ve karmaşık tapınma merasimleriyle anlaşılmaz, içinden çıkılmaz bir ilahiyatı olan kilise Hristiyanlığına tercih edeceği hususunda hiç şüphe yoktur. Bu kişilerden bazısı hakkında Müslüman olduklarına dair bazı beyanlar da vardır. Zira Batı'da çok katı bir taassup hüküm sürdüğünden birçok ilim adamının hakiki kanaatlerini serbestçe ifade edemedikleri de malumdur. Galile'nin dünyanın dönüşünü mahkemede inkar etme vaziyetine düştüğünü hatırlamak kâfidir. Lakin hidayet Allah'tandır. Bu kişilerin iman selametine ulaşıp ulaşamadıkları bizler için bilinmeyen birer sırdır. Bize ders olan hakikatse, kalplerindeki iman durumunu bilemiyoruz ancak, alenen ve vicdanen Allah Resulü'nün müstesna şahsiyetine, fert ve toplumda hasıl ettiği muazzam muvaffakiyete büyük bir hayranlık duymuş ve bunu itiraf etmiş bulunmalarıdır. Bu ifadeler onların vicdanlarından gelen hakikat sadalarıdır. Ya Rabbi, bizleri göz açıp kapayıncaya kadar olsun nefsimize bırakma. Bizi nefsimizin zulüm ve cahilliğinden muhafaza buyur. Devrimizi de cahiliye devrine benzemekten sıyanet buyur. Bizleri Fahri Kainat Efendimiz'e ümmet eyledin. Onun feyiz ve ruhaniyetinden de müstefid eyle. Üsve-i hasenesine tabi olmaya mazhar eyle. Şefaati uzmasına eriştir. Havz-ı Kevser'inde buluştur. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı O sallallahu aleyhi ve sellem ne öğretti, nasıl öğretti, ne hasıl etti 12 başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle Sesli Dergi'yi noktalıyoruz bu akşamlıkta. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.